Demokrasi Kahramanları.
Efendim merhabalar, yeni bir programda karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarını her hafta olduğu gibi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz kahramanlarından birini stüdyomuzda konuk ettik. Yine Selim Erdoğan gazilerimizden biri. 15 Temmuz'un kahramanlık destanını yazanlardan biri. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Selim Erdoğan 33 yaşında Ankara'nın turşusuyla meşhur Çubuk ilçesinden, bizim medarı iftarımızdan bir tanesi.
Allah razı olsun.
15 Temmuz'un akşamına gelelim. Neler yaptın 15 Temmuz'da? Nasıl haber aldın? Neler yapıyordun? Sonra neden çıkma ihtiyacı hissettin?
Ben 15 Temmuz'da odamdaydım. Sonra arkadaş aradı. Televizyonu bir açar mısın diye. Ben de salona gidip televizyon açtığımda Sayın Başbakanımız konuşmaktaydı. Darbe girişimi de bulunuyorlar diye. Ben de bu sözü duyduktan sonra dışarı çıktım balkona. Balkona baktığımda jet kırmızı ve mavi ışıklarını yakmıştı. Bu da şey anlamına geliyordu, savaş. Kırmızı ve mavi ışık demek. Ben de tekrar salona geçtiğimde Sayın Başbakanımız konuşmaya devam ediyordu. Bu darbe girişimi diye. Ben de babamla anneme dedim ki, anne dedim ben, baba dedim ben dışarı çıkıyorum. Bu dedim Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza ve halkımıza yapılan bir darbe girişimidir. Bizim çıkmamız gerekiyor. Bu darbeyi bizim bastırmamız gerekiyordur dedim. Annemle babam da dışarıya çıkmanın yasak olduğunu söylüyorlar oğlum dedi. Ateş ediyorlar herkese dedi. Anne dedim verilecek bir canımız var dedim. Onu da şimdi vermezsek ne zaman vereceğiz dedim. Sayın Cumhurbaşkanımızı yakalamak, onu derdest etmek istiyorlarmış dedim. Biz bunu önlemek zorundayız anne dedim. Bizlerin çıkması gerekiyor bu gece dedim. Bu gece çıkmazsak ne zaman çıkacağız dedim. Sonra annemle babamdan helallik istedim. Gittim abdestimi aldım. Anne baba dedim hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum dedim. Babam da dedi çık oğlum dedi. Hakkımız da helal olsun dedi. Kendine de dikkat et Allah'a emanet ol dedi. Ve ben çıktım. Sonra AK Parti teşkilattan bir abimizi aradım. Abi ne yapıyoruz diye. O da okulun orada toplanıyoruz Selim. Kızılay'a gideceğiz dedi. Ben de mahalle başkanımızı aradım. O da okulun oraya gel dedi. Okulun oraya gittiğimde bir tane minibüs geldi. Minibüs kapısını açınca şoför bey dedi ki Allah'ını vatanını seven, Cumhurbaşkanımızı seven dedi. Arabaya binsin. Kızılay'a gidiyoruz biz dedi. Ben de hiç düşünmeden zaten o niyetle çıkmıştım. Araca bindim. Ulus'a kadar geldik. Zaten hiçbir yerde elektrik yoktu. Sokak lambaları yanmıyordu. Hiçbir yerde. Ulus'a geldiğimizde trafik zaten kapalıydı. Ulus'tan indik. Yürüyerek, bağırarak.
Ne diye slogan alıyordun?
Bu ülke bizimdir. Vatan bizimdir. Bölünemez. Onu FETÖ'ye bu ülkeyi bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızı yedirmeyeceğiz. 1960 darbesinde Adnan Menderes'i anlamadık. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızı kimseye yedirmeyeceğiz diye slogan atıyorduk. Sıhhiye dil tarihin önüne gelene kadar ben işin ciddiyetinde değildim. Çok fazla bunu da belirteyim. Çünkü bizim insanımız, bizim askerimiz bize neden kurşun sıksın, neden ateş etsin diye düşünüyordum.
Tabii en son darbe görme gibi bir durumu söz konusu olmadı.
Olmadı.
Yani 80 darbesini görmeyince,
evet.
Onu hatırlamayınca darbenin ne demek olduğunu bile idrak edecek durumda
evet.
değiliz.
Çünkü bizim askerimiz diyoruz, bizim silahımız. Hı-hı. Bize karşı neden böyle bir şey yapsınlar diye. Hı-hı. Dil tarihin önüne geldiğimde iki tane yerde yatan 15 Temmuz gazisi vardı. Onlara sordum. Ne oldu dedim. Askerler bize tankın içinden ateş etti dedi. Evinize dönün. Sokağa çıkmak yasak diye biz size bağırmadık mı dedi. Duyuru yapmadık mı dediler. Ondan sonra biz toplanarak tankın yanına gittik. Askerler tankın üstüne çıkıp evinize dönün. Bu darbe girişimidir. Kimse sokağa çıkmayacak. Bu ülke bizim diye bağırmaya başladılar. Biz de bu ülke bizimdir. Daima bizim kalacak. Siz bizim askerimizsiniz. O silahlar bizim. Siz evinize dönün, kışlanıza dönün diye bağırdık. Sonra asker havaya ateş etmeye başladı. Kimse geri adım atmadı. Tankın üstüne çıkmaya çalıştık askerin elinden silah almaya. Asker tekrar havaya ateş etti. Sonra halk bir anda yığılmaya başlayınca asker tankın içine girip kapağını kapattı. Ve yürümek için hareket ettiğinde tank, biz tankın arka tarafına taş koymaya, yerde ne bulursak egzozuna tişörtümüzü çıkartıp tişörtümüzü tıkamaya başladık.
Yani nereden aklınıza geldi böyle şeyleri yapmak?
Daha önce tank taburunda görev yapmış biri vardı orada. Bu şekilde yaparsak tankı durdurabiliriz dedi.
Peki durdu mu?
Durdu. Onu durdurduk. Tam dil tarihinin önünde. M60 tankı. Orada tankı durdurup içerideki askerler kendini kapattıktan sonra polisimiz dedi ki ilçe emniyetin önünde, Çankaya ilçe emniyetin önünde ihtiyacımız var size dedi. Biz de bağırarak Çankaya ilçe emniyetin önüne gidiyoruz hep birlikte diyor. Buradaki her şey bitti tamam diye. Çankaya ilçe emniyetin önüne geldiğimde manzara çok korkunçtu. Orada çok yaralı vardı. Tank, iki tane tank vardı. Bütün araçları ezmişti oradaki. Hala askerler içinde ve ateş etmeye devam ediyordu sağa sola.
Evet. Köşedeki ZPT'ler de oradan gelmişlerdi.
Ondan sonra yerde bir sürü yaralı vardı. Onları tutup taksiye bindirip ya da başka sivil araçlara bindirip ambulans da gelemiyordu, yanaşamıyordu. Çünkü ambulansa da ateş ediyorlardı tankın içinden. Gelmesin diye. Biz de tuttuğumuz yaralıyı taksiye ya da sivil araçlara bindirip en yakın hastaneye yönlendiriyorduk. Sonra orada da bir sivil halk toplanmaya başlayınca askerler tankın içine kapattı. O arada birkaç emniyet mensubu geldi. Size dedi burada ihtiyacımız kalmadı. Burada her şey güvenlik sağlandı dedi. Genelkurmay'ın önünde sıkıntı var dedi. Hep birlikte oraya gidelim dedi. Biz de slogan atarak Allahu Ekber diyerek bağıraraktan Genelkurmay'ın
oradan
önüne.
Genelkurmay'a geçtiniz.
Zaten yakın.
Ya, tabii.
Genelkurmay'ın önüne vardığımızda Genelkurmay'ın nizamiyedeki asker bizi görünce seriye aldı ve tam dolduruş yaptı elindeki silah G3'ü. Ve içeriden durmadan telsiz sesleri geliyor. Eğer kapıya yönelirlerse hiç düşünmeden sivil halka ateş edeceksiniz diyor.
Bunları duyuyorsun.
Evet. Telsizi çok yakındık biz. Genelkurmay nizamiyesinin içindeki askere. Durmadan şeyler geliyor.
Orada askerle hiç yani bu hainlerle karşı karşıya geldin mi?
Geldim.
Hiç konuşma muhabbetin oldu mu? Yani böyle bir bir diyalog içerisine girdin.
Diyalog içine girdik.
Ne soru sordun da karşılığında cevap aldın?
Siz bizim askerimizsiniz. Neden böyle yapıyorsunuz? Diye soru sorduğumda darbe yapıyoruz artık. Bu ülke bizimdir diye cevap aldım. Evinize dönün yoksa ateş edeceğiz, sizi öldüreceğiz diye bir cevap aldım.
Bu er miydi, rütbeli miydi?
Er.
Bunu er diyordu.
Evet.
Peki şimdi sen bu arada çayını yudumla. Ben bir soru sormak istiyorum. Katılır mısın, katılmaz mısın şimdi? Bilmiyorum ama. Bu 15 Temmuz darbesi girişiminden sonra, darbe girişiminden sonra birçok yaygara koparttılar bazıları, birileri.
Evet.
Dediler ki erime dokunma, askerime dokunma. İşte onların suçu günahı yoktu, onlar talimatla girdiler vesaire. Ben orada karşılaştığımda birçok şey vardı. Sadece bir iki taraf, bir iki tane altı eşofmanlı insanları gördüm. Orada askerleri gördüm. Onlar şaşkın şaşkın bakıyorlardı, bir şey bilmiyorlardı. Ama diğerleri, erlerin içerisine dahil olmak üzere söylüyorum. Diğerlerinin hangi birine bu cümleyi sorduğumuz soruyu, sizin sorduğunuz soruyu biz de sorduğumuzda vururum, sus, konuşma diyorlardı. Bunların haberleri yoktu hani.
Ben ona katılmıyorum kesinlikle. Çünkü orada halk bayağı yığılma. Televizyonu var, telefonu var bu askerlerin. orada halk dayıma. Bunlar neden burada? Halk neden ayaklandı? Neden geliyor? Haberi olan askerler, eller zaten silahı bırakıp kışlaya geri döndü. Ben gözümle de gördüm. Bizi buraya tatbikat için getirmişlerdi.
Hı hı, haber olmayanlar.
Evet. Ama bizim şimdi haberimiz oldu ve biz kışlaya gidiyoruz diye ben dil tarihinin önünde bunu askerin birinde şahit oldum. Ve 4-5 kişi silahını alıp bir iki tanesi de oradaki emniyet mensubundan silahını teslim edip kışlaya doğru yürüyerek gittiler. Ama bu genelkurmayın önündeki ve kulübenin içindeki askerin bilgisi vardı. Ve bize dedi ki sus, böyle soru sorma, evine git yoksa ateş ederim. Bu şekilde dedi. Ben elime dokunma ya da askerime dokunma olayına kesinlikle katılmıyorum. Zaten gerçekten masum olan askerler silahını bırakıp kışlasına geri döndü.
O gün gittiler, evet. Peki sonra neler oldu?
Sonra genelkurmayın önüne vardığımızda kışlanın önüne. Bir 300-400 kişi falan olduk biz orada. Hı hı. Sonra genel kulübenin önündeki askerin üzerine doğru gittik. Havaya ateş edince biz hiç geri dönmedik. Devam ettik yürümeye. Ateş edeceğim, vuracağım dedi. Biz de vurursam vur dedik. Bu vatan bizim. Bir tane canımız var. Onu da bu vatan için harcamaya hazırız diye bağırınca asker tekrar havaya ateş etti. Bağırmayın dedi. Susun, evinize gidin dedi. Biz de 5-10 kişi, 300 kişi vardı ama 5-10 kişi şeyin askerin üstüne gittik. Birkaç sivil vatandaş eline sarıldı ve silah almaya çalıştı. Hı hı. Ve sonunda aldı. Silah alıp orada bir emniyet mensubu vardı. Ona teslim ettiler G3'ü. Sonra birkaç sivil vatandaş dedi ki kapıyı kıralım. O dışarıdaki
demir kapıyı kıralım.
Demir kapıyı kırıp içeriye girelim diye. Biz de demir kapıya yüklendik. Sallamaya başladık demir kapıyı ileri geri. Sonra içeriye girdiğimizde bir tane sağ taraftan bir tane de sol taraftan olmak üzere helikopter kalktı. Biz içeriye girer girmez.
Peki camlardan ateş etmeye başlamamışlardı?
Yok, ateş etmediler daha. Çünkü içeriye giren biz bir 50 kişi falandık. Ateş etmediler.
O zaman içeri girmeyi bekliyorlardı.
Evet, içeriye girmeyi bekliyorlardı. Biz direkt genelkurmayın kapısına yüklendik. İşte yumruk atıp bağırıyorduk. İşte asker silahını bırak ve teslim ol diye. Bu ülke bizim diye. Onlar da içeriden evinize gidin, evinize dönün diye bağırıyorlardı. Sonra biz içeriye girmek için ne yapabiliriz diye düşünürken baktık bir iki tane cam açık. Cama doğru yöneldiğimizde ateş edilmeye başlandı.
Peki almış olduğunuz o silahlarla karşılık veren olmadı mı kimse?
Karşılık vermeyi doğru bulmadık biz. Sonuçta bizim askerimiz dedik.
Ya hainler karşı taraftaki
hain o insana. Hain ama biz öyle düşünmüyoruz. O peki. An öyle düşünmüyoruz. Sonuçta bizim askerimiz diyoruz.
Evet.
Belki sonra... diyoruz... İçeriden belki, baskı yiyerek işte sen sivil vatandaşa ateş etmezsen ben seni vururum söylentileri yayıldı orada. Askerlere böyle baskı yapıyorlarmış diye.
Bu arada helikopterler kalktıktan sonra nereye gittiler? Ya, ateş eden helikopterler aynı helikopterler miydi?
Bir tanesinin büyük ihtimal şeydi, içinde genelkurmay başkanımız vardı. O direkt gitti. Bir tanesi kaldı ve bir tanesi ateş etmeye başladı. Bir içeride bir sivil vatandaşların toplu çoğalmaya başladığı anda ateş etmeye başladılar. Aradan 5-10 dakika geçtikten sonra hem çatıdan hem camlardan ateş etmeye başladılar üzerimize. Sonra helikopterden bomba atıldı. O patlama olduğunda bana da şarapnel parçası ve içeriden bir kurşun geldi koluma.
Koluna geldi.
Evet.
Peki onu soracağım. Tedavi sürecini soracağım. Nasıl hastaneye gittiğini soracağım. Hangi hastanede tedavi edildin? Ameliyatlar ne kadar sürdü? Kaç defa ameliyat oldun? Bunları soracağım. Şu andaki durumun ne?
Şu anda durumum Allah'a şükür çok iyi. Bir sıkıntım yok.
Yani rahatlıkla kullanabiliyor
evet,
musun?
Evet, rahatlıkla kullanıyorum. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın, gazilerimizin bütün her şeyle ilgilenin, tedavi süreçlerini takip edin demesiyle Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan.
Evet. Peki Bomba atıldı.
Evet.
Şarapnel parçası koluna isabet etti. Mermi de geldi.
Evet.
Sonra ne oldu? Nereye gittin?
Sonra önümde de benim bir tane bayan vardı. Bayan benim üstüme düşünce ben de yere düştüm birlikte. Sonra bir ateş sesi ve bomba atma durdu. Hı hı. Ondan sonra sivil vatandaşlar gelip benim koluma girip hastaneye götürdüler beni.
Hangi hastaneye gittin?
Ben ilk olarak Akay Hastanesi'ne götürdüler beni. Hı. Orası en yakın orasıydı. Araç yoktu. Çünkü araç girdiği zaman yukarıda helikopter ateş ediyordu. Ambulansın gelmesi kesinlikle yoktu. Çünkü ambulans gördüğü zaman tepede hangi araç olursa olsun tepesinde lamba gördüğü zaman yukarıda helikopterden ateş ediliyordu.
Evet. Saat kaçtı bu sıralarda?
2:30.
Akay Hastanesi'ne gittin.
Evet, Akay Hastanesi'ne gittim. Hı hı. Akay Hastanesi'nde yer olmadığı için 5-10 dakika orada bekledikten sonra hemen alt tarafında Live Hospital var. Hı hı. Oraya sevk edildik. Orada doktor sordu neyim var diye. Ben de kolumda vuruldum dedim. Baktıktan sonra bir hemşire geldi. İşte kurşunun girdiği yerle şarapnel parçalarının girdiği yeri acil dikti uyuşturmadan. Evet. Ben de zaten her zaman şunu söylüyordum. Hocam durumu daha kötü olanlar var. Yeteri kadar hasta doktor yok, hemşire yok. Siz onlarla ilgilenin. Benim çok fazla bir şeyim yok dedim. Gelen bütün sivil gazilerimiz fazla yarası yoksa durumu daha kötü olanlar için kendileriyle ilgilenmemesini.
Evet.
Benim bir şeyim çok fazla bir şeyim yok. Durumu daha kötü olanlara öncelik veriyordu herkes. O gece herkes bir birlik içinde durumu kötü olanlara yardım etmeye çalışıyordu. Benim kolumu sardıktan sonra bana parmağımda bir tane şarapnel parçası vardı. Onu çıkarttı. Ondan sonra röntgene gönderdi. Sen dedi ameliyat etmemiz gerekiyor dedi. Ben de dedim ki şu an benim aciliyetim yok. Durumu daha kötü olanlar var. Hı hı. Onlarla ilgilenin dedim. O zaman sabaha kadar bekle dedi. Sabaha kadar beklediğimde hastanenin yanında 3-4 kere ses bombası atıldı helikopterden. Hastanenin yakınına kadar asker geldi. Hatta ateş ettiler hastanenin önüne doğru. Biz alta sığınma odası varmıştı. Oraya saklandık. Sonra geri çıktık. Orada bile rahat bırakmadılar bizi hastanede bile.
Evet. Peki saat kaç sıralarında bu?
4:30-5 falandı.
4:30-5. Tabii her taraf acilde tıklım tıklım.
Tıklım tıklım.
Birçok gazimiz ve şehidimiz orada.
Evet. Benim o üstüme düşen yaralandıktan sonra üstüme de düşen kadın Allah rahmet eylesin şehit oldu. Evet. Görmüştüm ben onu orada hastanede.
Evet. Evet bu yani gerçekten çok güzel sağlığına kavuşmuş olman harika. Biz o konuda çok mutluyuz. Yani biz sizin için ne kadar neler yapsak, neler sizin için böyle Türkiye'nin, ülkenin bütün her şeyini seferber etsek azdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz de başka ülkemiz yok. Gidecek başka ülkemiz de yok.
Evet.
Biz bu vatanı bu şekilde bulmadık. Ama biz bu vatanı kanlarımızla, canlarımızla daha önce nasıl Kurtuluş Savaşı, nasıl Çanakkale Destanı varsa siz de 15 Temmuz'da aynı destanı yazdınız. 15 Temmuz'da aynı vatanı bu şekilde kurtardınız. Size az önce söylediğim gibi neler yapsak azdır. Ağzına sağlık, çok teşekkür
Allah
ediyorum.
Allah razı olsun.
Programı birlikte kapatalım. Son olarak neler söylemek istersin?
Son olarak Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakanımızdan Allah razı olsun. Her zaman bize desteklerini vermeye devam ediyorlar. Her türlü sorunumuzla da ilgileniyorlar. Bu vatan bizimdir. Daima da bizim olacak. Kimse tekrar bir şeyler yapmak için niyetlenmesin. Bu kez daha kötü durumlara düşecek olan onlar. Biz ilk çıktığımızda gerekli şeyleri almadan çıktık.
Hazırlıklı değildiniz diyorsunuz.
Bu kez hazırlıklı çıkacağız. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Eğer yaşanırsa sonucuna onlar katlanacak bu kez.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına
ben
sağlık, şeref
ederim.
Verdiniz. 15 Temmuz gazilerimizden biri Selim Erdoğan.
Allah razı olsun.
Stüdyomuzda konuk oldu, şeref verdi. Bizlere 15 Temmuz'da o hain darbe girişiminde akşamında nasıl gazi olduğunu ve süreci anlattı. Tekrar ağzına sağlık, şeref
Allah
verdi.
Razı
teşekkür
olsun.
Ediyoruz. Efendim, programımızı bitiriyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Demokrasi Kahramanları.